Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâle Allahu ya İsa inni mutevaffike ve rafiuke ileyye ve mutahhiruke minellezine keferu ve mutahhiruke
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 11 Şehriver 1400, Hicri Kameri 24 Muharrem 1442 ve Miladi Takvimle 2 Eylül 2021 Perşembe. Ayrıca bir rivayete göre İmam Seccad Aleyhisselam'ın şehadeti yıl dönümünü idrak ediyoruz değerli dinleyiciler. Bu vesileyle tüm Ehli Beyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz. Bu akşamki yayınımızda önce az sonra ben Meysen Feriver ve arkadaşım Leyla Bendi ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerifi ile son dönem Türkiye'nin izlediği dış politika konusu üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İran'da bilgi tabanlı ekonomi, kalıcı itir ve Esmaül Hüsna isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'da son 24 saatte koronavirüsten 595 kişi daha yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Reisi illerde korona aşısının dağıtım için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti. İran ve Almanya Dışişleri Bakanları telefonda görüştüler. Güney Afrika Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ı kutladı. Fransa nükleer anlaşma görüşmelerinin derhal yeniden başlamasını istedi. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Son 24 saatte 595 vatandaş daha koronadan dolayı hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 595 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 30.279 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 108.988'e, vaka sayısı ise 5.055.512'ye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 7.831'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4.269.508'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi illerde korona aşısını dağıtımı için gereken hazırlıkların yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi bugün koronavirüs ile mücadele için kurulan komitelerin başkanları ile oturumunda koronavirüs ile mücadele başarılı olmak için önemli bir noktanın kamuoyunun bilgilendirilmesi ve etkin şekilde ikna edilmesi olduğunu belirtti. Reisi sözlerinin devamında belirlenen önceliklere göre ülkede korona aşısının adil biçimde dağıtılmasına vurgu yaparak aşılama hızının da artırılması gerektiğini kaydetti. Reisi ayrıca bilgilendirme noktasında düzenli şekilde hareket etmenin oldukça önemli bir konu olduğunu belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi illere ikinci ziyareti kapsamında bugün ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan vilayetine bağlı Çabahar Liman kentine gitti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi illere ziyareti kapsamında bugün Çabahar'ın Mekran sahillerini ziyaret etti. Çabahar serbest bölgesi stratejik bir konumda yer almakta ve Şehit Kelanteri ve Şehit Beheşti limanları üzerinden Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na bağlanıyor. Günümüzde büyük gemilerin bu bölgedeki limanlara yanaşması için zemin sağlanmıştır. Çabahar deniz sınırı yanı sıra Pakistan ile de karadan komşu sayılıyor.
İran ve Almanya Dışişleri Bakanları telefonda görüştüler. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile telefonda yaptığı görüşmede ülkesinin BioNTech aşısını İran'a göndermek için hazır olduğunu belirtti. Alman Bakan ayrıca İran'a bu ülkenin Afganistan'daki vatandaşlarının tahliyesini kolaylaştırdığı için teşekkür edip Afganistan'daki gelişmeler hakkında görüş tatilinde bulundu. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirmesine vurgu yapıldı. İran Dışişleri Bakanı da görüşmede Almanya'dan aşının gönderilmesi için yapılan müzakereleri sonuçlandırmasını istedi. Emir Abdullahyan sözlerinin devamında Amerika'nın ikiyüzlü davrandığına işaretle bu ülkenin hatta aşı ve ilaç gibi hayati ürünlere bile yaptırım yaptığını hatırlattı. Emir Abdullahyan, Amerikalıların bölge ve halkı hakkında özellikle de İran ile ilgili doğru anlayış sahibi olmadıklarını, Amerikalıların sadece saygı, nezaket ve mantık diliyle konuşabileceklerini bilmeleri gerektiğini ifade etti. Bakan Emir Abdullahyan, yana görüşmelerinin özünün kabul edilir olduğunu ancak yaptırımların kaldırılması ve İran'ın kesin haklarının karşılanmasıyla sonuçlanabilecek müzakereyi kabul ettiklerini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile telefonda Afganistan dahil bölgesel ve küresel gelişmeleri konuştu. Emir Abdullahyan görüşmede iki ülkenin sanayi, tarım, bilim ve teknoloji dahil ticari ve ekonomik işbirliğinin gelişmesini belirterek Tahran'ın aşı konusunda daha fazla işbirliğine hazır olduğunu kaydetti. İran Dışişleri Bakanı nükleer anlaşma konusunda da İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşmasının korunması için Amerika'nın çekilmesi ve Avrupalı tarafın eylemsizliği karşısında gösterdiği stratejik sabırla esas rol ifade ederek artık anlaşmanın diğer tarafların gereken işbirliği gösterip kendi yükümlülüklerini gerçek ve pratik şekilde yerine getirmelerinin vakti geldiğini vurguladı. Emir Abdullahyan ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin müzakereyi sıcak karşıladığını ancak müzakere için müzakereye karşı olduğunu söyledi. Bakan Emir Abdullahyan, Bağdat zirvesini bölgesel işbirliği için iyi bir platform olarak niteledi.
Güney Afrika Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'a tebrik mesajı gönderdi. Güney Afrika Dışişleri Bakanı Nadli Pandor, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'a gönderdiği mesajda İslami Şura Meclisi'nden güven oyu alması ve Dışişleri Bakanı olarak göreve başlamasını kutladı. Güney Afrika Dışişleri Bakanı mesajında iki ülkenin ilişkilerinin ikili bölgesel ve uluslararası arenada güçlendirilmesi için işbirliğine hazır olduğunu vurguladı. Pandur, uygun bir zamanda ikili ortak komisyon çerçevesinde İran Dışişleri Bakanı ile ikili münasebetleri geliştirme konusunda görüşeceğini belirtti. Güney Afrika Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan için İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasını küresel arenada başarılı şekilde yürütmesi dileğinde bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanı nükleer anlaşma konusunda alacaklı gibi açıklama yaparak, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için Viyana'daki görüşmelerin derhal yeniden başlamasını istedi. Amerika ve Batılı taraflar nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerini ihlal etmeye devam ederken Fransa Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı'nın İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahyan ile telefonda yaptığı görüşmede kendisinden Viyana görüşmelerinin bir an evvel yeniden başlatılmasını istediğini bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, dün İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Can Yavuz Lederyan, Emir Abdullahyan'ı İran Dışişleri Bakanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik etti. Fransız Dışişleri Bakanı ayrıca nükleer anlaşma müzakerelerine hızlı bir şekilde geri dönülmesi çağrısında bulundu.
İranlı kadın sporcu Tokyo Paralimpik yarışmalarında okçuluk, rikro dalında İtalyan rakibini yenerek altın madalya kazandı. İranlı kadın sporcu Zehra Nimet'i İtalyan rakibini yenerek Tokyo yarışmalarında kendisi için 3 altın madalya kazandı. Böylece İran'ın Tokyo Paralimpik yarışmalarındaki altın madalya sayısı 9'a yükselmiş oldu. Gönüllülerin komutanı adı verilen İran'ın spor kafilesi şimdiye kadar 9 altın, 7 gümüş ve 1 bronz kazanarak 13. sıraya yükselmiştir. Bu arada İran'ın oturarak voleybol takımı Tokyo Paralimpik yarışmalarında yarı finalde Bosna Hersek takımını yenerek finale yükselmiş oldu.
M Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Lübnan'a akaryakıt taşıyan İran petrol gemisinin Suriye'nin kuzeybatısındaki Banyas Limanı'na ulaştığını duyurdu. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Amerika yaptırımlarını hiçe sayarak İran'dan Lübnan lirasıyla yakıt satın alma önerisinde bulunmuştu. Lübnan lideri, İran'dan akaryakıt alımı konusuna ilişkin 3. akaryakıt taşıyan geminin Lübnan'a gönderilmesi konusunda İranlılarla anlaşmaya vardık. Lübnan'ın gelecekteki zorlu aşamaları atlatması için 3'ten fazla petrol gemisine ihtiyacımız var demişti.
Türkiye'de son 24 saatte 302.869 COVID-19 testi yapıldı. 23.946 kişinin testi pozitif çıktı. 290 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 15.164 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı %78,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı %60,20 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 94.873.884'e yükseldi. COVID-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 706.330 doz aşı uygulandı. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Eskişehir olarak açıklandı. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı. Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse 2 haftada en az 335 bin yeni vakamız, 4 bin yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz dedi.
Öte yandan son zamanlarda Türkiye'de artan vaka ve ölüm sayılarının tedirgin edici seviyelere ulaşmasının ardından yeni koronavirüs yasakları tekrar gündeme geldi. Uçak, tren ve şehirler arası otobüs yolculuğunun yanı sıra toplu etkinliklere katılmak için zorunlu olan PCR testi zorunluluğuna, AVM'ler, üniversite kantinleri, yemekhaneler, kütüphanelerin de dahil olacağı aktarıldı. Bazı kamu hizmetlerinden yararlanmak isteyenlere de ya aşı ya da negatif test sonucu belgesi şartı getirilebileceği ifade ediliyor. Bu tedbirlere rağmen aşılama oranları istenen seviyeye ulaşmaz ve aşıya karşı direnç sürerse bu defa PCR testinin ücretli hale getirilebileceği belirtiliyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüsü ürkütücü bir şekilde yayılırken hastanelerde oksijen tüpü sıkıntısı yaşanıyor. İRNA'ya göre Amerika Birleşik Devletleri'nde korona salgınının durdurulamayan yükselişi ve bu hastalıktan ölümlerin artmasıyla birlikte bu ülkedeki hastanelerin ve sağlık personelinin kapasitesinin de ciddi olarak zorlaştığı bildiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde korona salgından dolayı ölümler Mart 2021'den bu yana ilk kez günde 1000'den fazla kişiye ulaştı. Son 2 ayda Amerikan hastanelerine başvuran koronavirüs hasta sayısı yaklaşık %500 oranında arttı. Amerika Birleşik Devletleri şu anda hem koronavirüsü bulaşan kişi sayısı hem de virüsün neden olduğu ölüm sayısı açısından dünyanın en üst sıralarında yer alıyor. Salgından en çok etkilenen ülkelerden Amerika'da son haftalarda vaka artışları nedeniyle hastanelerde kapasite sıkıntısı yaşanıyor. Öyle ki Alabama, Georgia, Texas, Florida ve Arkansas eyaletlerindeki yoğun bakım ünitelerinde boş yatak oranı %10'un altına indi. Yatak kapasiteleri tükenmek üzere olan eyaletlerin aynı zamanda COVID-19 aşılarının geciktiği güney eyaletleri arasında olmasına ve aşılanmamış kişilerin hastane yatış oranlarının aşılanlara göre 16 kat fazla olduğuna dikkat çekiliyor.
Yeni adli yılda yargı reformu çalışmalarını hızlandıracaklarını söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her ne şekilde olursa olsun önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada 15 Temmuz başarısız darbeye işaretle, 15 Temmuz demokrasi tarihimizde pek çok açıdan olduğu gibi yargı kültürü bakımından da bir dönüm noktası niteliğindedir. Geçmişte yaşananlardan çıkarılması gereken en önemli ders, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının hukuka bağlı kalmanın hayati öneme sahip olduğu gerçeğidir. Önce darbeciler, sonra vesayetçiler, nihayet FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yargı kararlarına getirilecek ilmi, hukuki, makul, mantıklı, yapıcı eleştiriler, yargıya engel değil, tam tersine yargının gelişmesine destek olur ifadelerini kullanan Erdoğan, yeni adli yılda hem adalet teşkilatımızı hem milletimizi rahatlatacak yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız. Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealimiz bulunmaktadır. Hak, hukuk ve insan hakları gibi kavramları bugüne kadar hiçbir gündelik ajandaya ya da ucuz politikaya teslim etmedik, etmeyeceğiz açıklamasında bulundu. Muhalefetin anayasa çalışmalarına değinen Erdoğan, bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıksa Türkiye için büyük bir kazanç olacaktır. Her ne şekilde olursa olsun önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız dedi.
Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti orduları arasında Bakü'de ortak askeri tatbikat başladı. Eribin Bakü'den aktardığı habere göre Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Bakü'de Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti ordularının katılımıyla ortak tatbikatın başladığına işaretle bu tatbikatın komutanların ortak karar alma becerilerini artırmak ve ortak operasyonlarda ortak yönetim amacıyla düzenlendiğini bildirdi. Habere göre Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ortak askeri tatbikat iki ülke arasında imzalanan askeri anlaşmalar çerçevesinde yapılıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye'den hava ve savunma sanayi ürünlerini ithal eden ikinci ülkedir.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Afganistan'da İran ve Türkiye için büyük görevler düşüyor açıklamasında bulundu. Ayrıntılı haberi muhabirimizden dinleyelim.
Afganistan'da devam eden istikrarsızlık ile ilgili İslam ülkelerine çağrıda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, bu ortamda başta Türkiye olmak üzere İran ve Pakistan'a büyük görevler düşüyor dedi. Yeni adli yıl ile ilgili önemli tespitler yapan Karamollaoğlu, ülkemizde adaletin gerçekleştiği mekanları da saray deniyor. Elbette hakimlerin çalışma ortamları güzel olmalı ama adalet binanın güzelliğine göre tecelli etmiyor. Bu ülkenin adalete ihtiyacı var dedi. Afganistan'da devam eden istikrarsızlık ile ilgili İslam ülkelerine çağrıda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, şu anda Rusya ve Çin ortamı kullanarak ülkede etkin olmaya çalışıyor. Bu ortamda başta Türkiye olmak üzere İran ve Pakistan'a büyük görevler düşüyor dedi. Karamollaoğlu, milli imkanlar ile üretilen Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı Gökiler'de. Bayraktar ailesini tebrik ediyorum. Ülkemizin medarı iftiharı oldular. Diğer sevindirici bir gelişme de Eskişehir'de yerli jet motorları ile ilgili çalışmalardan geldi. Biz geçmişte de her zaman bu tip çalışmaları takdir ile karşıladık ifadelerini kullandı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolifur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Taliban'ın egemenliği altındaki Afganistan'da yeni hükümet üyeleri yarın resmen ilan edilecek. İrbil'in Celalabad'daki muhabiri Asif Şimvazi yaptığı açıklamada Taliban'ın beyaz bayrakları Kabil kentinde muhtelif noktalara astığını, bunun Taliban'ın ilan edeceği yeni hükümet için olduğunu belirtti. Taliban'ın ilan edeceği ve kapsayıcı olacağı ifade ettiği hükümet yarın Kabil'de cuma namazının ardından ilan edilecek. Yarın Kabil'de Taliban'ın Afganistan'ı kontrol etmesinden sonraki ikinci cuma namazı düzenlenecek. Bu arada Kabil havaalanında Taliban'ın kontrolüne geçtikten sonra ilk yabancı uçağın indiği bildirildi.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Afganistan'la ilişkilerin yeni yönetiminin ilk eylemlerine bağlı olduğunu, bu ülkenin teröristler için sığınak haline gelmemesi gerektiğini belirtti. Peskov, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, Taliban yönetiminin ilk adımlarını görüp anlamamız gerekiyor. Afganistan'ın 20 yıl önce olduğu gibi çok sayıda terörist grup için sığınak haline gelmemesi bizim için her şeyden önemli ifadesini kullandı. Uyuşturucu ticaretini durdurmaya yönelik güçlü tedbirlerin alınması da bizim için önemli diyen Kremlin sözcüsü, Taliban artık bir tür hükümet kurmuş durumda. Bildiğimiz kadarıyla ilk atamalar yapılmış ve fakat Taliban'ın Afganistan'ın başındaki ilk adımlarının tam olarak ne olacağını bekleyip göreceğiz diye ekledi.
Ve son haberimiz, işgal rejimi askerleri bugün yeniden Batı Şeria'ya baskın düzenleyerek onlarca Filistinliyi yaraladı. İşgal rejimi askerleri Batı Şeria'da Cenin'in güneyindeki bazı noktalara saldırarak Filistinlilere ateş açtılar. Saldırı sonucu onlarca Filistinli yaralanırken iki Filistinli de gözaltına alındı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Latin Amerika ülkeleriyle münasebetlerin geliştirilmesine vurgusu etrafında. Başkanı İbrahim Reis'in Nikaragua Cumhurbaşkanı Daniel Ortega ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke devrimlerinin aynı zamana denk geldiğine temas eden Cumhurbaşkanı Reis'i, İran'ın dış politikası önceliklerinden birinin Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek olduğunu söyledi. Reis'i cumartesi günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkelerin uluslararası kurumlarda Amerika'nın uyguladığı ambargoların etkisizleştirmesi için işbirliği yapmaları gerektiğini belirtti. Amerika'nın aşırı istekleri karşısında iki milletin ortak görüşlere sahip olmalarına değinen Cumhurbaşkanı Reisi, bunun bağımsız milletlerin milli egemenliğini savunmak için önemli bir sermaye olduğunu ifade etti. Ortega'da görüşmede ülkesinin İran ile ilişkilerini geliştirmek için güçlü bir şekilde politikasını izleyeceğini ifade ederek, Amerika'nın günümüzde Latin Amerika ülkelerini hedef aldığını belirtti. Ortega günümüzde dünya ülkelerinin bilinçlerinin arttığını ifade ederek, ilişkilerin güçlenmesiyle dünyada barış ve adaletin tesisi için mücadele yolunun devam etmesi gerektiğini belirtti. İran ile Nikaragua her ikisi 1979 yılında devrime sahne olmuştur. Bu tarihi olayın aynı zaman diliminde yaşanması, iki ülkenin duygudaşlığı, dayanışma ve uluslararası arenada devrimci değerlerini savunma noktasında ortak duygu ve karşılıklı kimliğe sahip olmalarına sebebiyet vermiştir. İran ile Nikaragua, Amerika'nın zorbacı politikaları karşısında duran ve kendi değerlerini koruyan iki bağımsız ülke sayılıyor.
Bu açıdan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Amerika'nın yaptırımları etkisizleştirmek ve Amerika rejiminin İran ve Nikaragua dahil bağımsız milletler ve devletlere karşı girişimleri ve yaptırımlarını etkisizleştirmek için İki ülkenin uluslararası örgütler nezdinde yakın işbirliği içine girmesi gerektiğine dair vurgusu, iki ülkenin ilişkilerinde stratejik öneme sahiptir. Bu bileşenlere göre İran'ın Latin Amerika ülkeleriyle ilişkileri etkileyici ve gelecek bakışlı bir münasebet olarak değerlendirilebilir. Aslında İran İslam Cumhuriyeti kendi makro dış politika ve hedeflerini ileriye götürmek için sulta düzenine karşı mücadele veren ülkelerle derin ilişkiler kurmak ve pekiştirmek için oldukça kararlıdır. Nikaragua'da Latin Amerika bölgesinde etkin bir ülke sayılıyor. İlişkilerin korunması ve takviye edilmesi iki tarafın isteğine bağlı bir durumdur. Nikaragua Dışişleri Bakanı Deniz Moncada, Tahran'a İran'ın yeni cumhurbaşkanı için düzenlenen yemin törenine katılmak üzere yaptığı ziyareti sırasındaki açıklamasında, Nikaragua'nın kendi devrimci hedeflerini gerçekleştirme yolunda hareketine devam edip İran İslam Cumhuriyeti gibi dost ülkelerle emperyalizmle mücadele dahil devrimci ülkelerle ortak ülkü ve hedeflerini koruyacağını kaydetti. Bu doğrultuda İran'ın Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerinin önemli ebadından beri ekonomik ve ticari münasebetleri geliştirmekten ibarettir. Bu bağlamda İran, Latin Amerika'da Küba, Bolivya, Venezuela ve Nikaragua ile ilişkilerini son senelerde geliştirmiştir. Bu bölge potansiyel ekonomik kapasite ve doğal kaynaklar alanında büyük imkanlara sahiptir ve birçok ülke için siyasi ekonomik kabiliyetleri açısından büyük önem arz etmekte. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ifade ettiği gibi İran ile Nikaragua ilişkileri gelişmekte ancak ilişkilerdeki mevcut düzey yeterli değil ve iki ülkenin kendi kapasitesini kullanmak için daha fazla adım atması gerekiyor.
Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Biden'ın Afganistan'dan çekilme hakkındaki açıklaması etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden, Amerikan güçlerinin tamamen Afganistan'dan çekilmesi hakkında yaptığı konuşmada, Afganistan'dan çekilmenin Amerika'nın en uzun savaşı ve başka ülkeleri askeri güçle yeniden inşa etmek için Washington'un onlarca yıl süren absürt çabalarını sonlandırmak için en iyi seçenek olduğunu vurguladı. Biden, komutanlarımız, askerlerimizin hayatını korumanın ve gelecek zamanda Afganistan'dan ayrılmak isteyen sivillerin ayrılışını güvence altına almanın en iyi yolunun askeri varlığımızı bitirmek olduğunu söyledi, bilgisini paylaştı. Amerikan Başkanı sözlerinin devamında Afganistan'da sonu gelmeyen misyonu yerine getirmek için artık belli ve açık bir hedefleri olmadığına işaretle. Afganistan'da 20 senelik savaşın ardından Amerikan evlatlarını çok önceden bitmesi gereken bir savaşa göndermekten kaçındığını vurguladı. Amerikan Başkanı Biden'ın bu açıklaması aslında Amerika'nın dış politika ve güvenliğinde dönüm noktası sayılıyor. Washington geçen 20 senede ilk etapta Afganistan'a terörizmle mücadele gerekçesiyle ve 2003 yılında da Irak'a saldırı talimatı verdi. Ancak Amerika'nın bir sonraki hedefi bu iki ülkede kendi istediği gibi bir devlet ve millet inşa etmekti. Ancak bugün Afganistan örneğinde bu konunun asla hayata geçmediğini görmekteyiz. Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi, Amerika ve Batılı müttefiklerinin Afganistan'ı modern bir demokrasi şeklinde yeniden inşa etmek için 20 senelik çabalarının son bulması anlamına geldiği ifade edilebilir. Başka bir deyişle Amerika, Afganistan'da kendi isteği doğrultusunda devlet ve millet inşa etme sürecinde başarılı olamadı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'daki yenilgiden Batı'nın önemli ders aldığına işaretle Afganistan'dan orada askeri müdahalenin başarılı olmadığına dair ders almaları gerektiğini vurguladı. Amerika, Afganistan'ın yeniden inşası ve imarı için milyarlarca para harcadığını iddia ediyor. Amerika yönetimi gözlem merkezinin raporuna göre, Amerika'nın Afganistan'ın yeniden inşası için ayırdığı paraların büyük kısmı heba oldu. Afganistan'da idareler ve devlet kurumlarındaki türlü yolsuzluklar ve kötü yönetim, Amerika'nın yönetimi istismar etmesiyle birlikte Amerika'nın Afganistan'ı yeniden inşa etmesi için ayırdığı paraların büyük kısmının yok olmasına neden oldu. Bu paralar Afganistan halkının yaşam şartlarının iyileşmesi için harcanmadı ve bu ülke halkının acı ve çilelerinin hafifletilmesine katkı sağlamadı. Aslında Amerika'nın kendisi Afganistan'daki fakirlik, kaos ve yıkımdan sorumludur. Diğer yandan Amerikalıların ortak bir milli kimlik kurma ve Afganistan'da sivil ve demokratik kurumlar oluşturma noktasında başarısız kaldı. Biden'ın Afganistan'ın yeniden inşası konusunda başarısız kalmasına itiraf etmesi ve bu husus için diğer ülkelerde askeri müdahalesine son verme noktasındaki sözleri Amerika'nın çöküş sürecinin devam ettiğini ve bu ülkenin küresel ve ulusal gücünde kayda değer ölçüde kan kaybı yaşandığını gösteriyor. Soğuk Savaş ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Amerika kendisini dünyanın yegane süper gücü olarak görüp yeni küresel düzenden söz ediyordu. Ancak muhtelif endeksler Amerika'nın ekonomik, siyasi ve askeri ebatta giderek zayıflığını gösteriyor. Bu süreç tek taraflılık yanlısı olup uluslararası kurallar ve yasaları göz ardı eden Amerika'nın eski başkanı Donald Trump döneminde şiddet kazandı ve artan biçimde Amerika'nın yalnızlaşmasına yol açtı. Gelinen noktada ise Amerika'nın Afganistan'dan skandal bir şekilde çekilmesi veya daha doğrusu Afganistan'dan firar etmesi ve Biden'in savaşta da ülkede Amerika'nın hedefinin tahakkuk bulmadığına dair sözleri küresel bir güç olarak Amerika hakkında tablo tümüyle çizik çizik olmuştur.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye'nin dış politikası ile ilgili bölgemizdeki gelişmeler konusu etrafında dünkü sohbetimizin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Afganistan meselelerinden kaynaklı kimi kaygılar ve hassasiyetler Türkiye'nin son günlerde çeşitli yetkililerince defalarca vurgulanarak gündeme geldi. Biz bu siyasetleri dış politika anlamında kısaca değerlendirip gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü bugün sizlerle paylaşıyoruz. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte ve sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.
Biliyorsunuz Türkiye komşularıyla gerek komşuluk ile. Qonşuları ilə qədimdən deyiblər ki, qorud qonşu qardaşdan irəlidir. Qədim ata sözüdür. Peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmməd Mustafa sallallahu əleyhi və alihi və səlləm buyurubdur ki, ondan nəql olunub səhabələrdən buyurublar. Peyğəmbərimiz o qədri qonşu barəsində dedi, biz belə bildik hətta qonşu qonşudan irs də apara bilər. Yəni qonşuluq belə önəmlidir. İndi bu günləri bu bölgədə olan xalqların hamısının, o cümlədən ilə Türkiyə xalqının da böyük düşməni kimdir? Böyük düşməni Amerikadır. Bu bölgədə minlərlə insanı qıran Amerikadır. Ya Amerika Avropa Birliyinin başında duran Avropa ölkələrindən İngiltərə, Fransadır. Bunların cinayətidir Fransa, Afrikada, Asiyada, xüsusən Qərb Asiyada. Və ya onların törətdici əlaltı rejim qondarma İsrail rejimidir. Yaxşı bölgədə olmaz ki, həm qonşularla qonşuluq, xeyrxahlıq iddiası eləmək, müsəlmançılıq iddiası eləmək, haqların haqdan difa eləmək iddiası eləmək, məzlumlardan himayə iddiası eləmək, eyni halda Amerika ilə müttəfiq olmaq, eyni halda İsraillə müttəfiq olmaq, eyni halda Avropa ilə müttəfiq olmaq.
Ama şu arada ben kusura bakmayın bölüyorum Sayın Şerife. Türkiye kendi ekonomik çıkarları için her bir güçle biz yani anlaşmaya varacağız şeklinde siyasetler yürütüyor. Sırf ekonomik çıkarlar için böyle siyasetler yapılmasını siz yanlış mı buluyorsunuz?
Elbette yanlış.
Evet.
Elbette yanlış. Olmaz böyle bela şey. Yani aynen bir komşu çimin dedim. Komşuluk bir mahallede yaşayan komşular birbirinden nedir komşuluk elemeli değil. Olabilir o komşuda hem bir komşuyla komşuluk kardeşlik iddiası eliyesen, hem o komşunun evin yandıranından el birlik eliyesen diyesen benim menfaatim bu esasdadır. Bu olmaz ki. Bu ne hakkıyla, ne adaletle, ne siyasetle, ne insafla uyulmaz. Ona göre de Türkiye komşularının itimadını kazanmalıdır. Ta zaman için Türkiye itimadını kazanması olmaz. Düzdür, kesinlikle Türkiye çok yoksul bir ölçü olup Cumhuriyet döneminde. Orada çok çetin, mehzun günler geçip, Osmanlı İmperiyası dağılıp, ondan küçük bir bölge kalıp, Türkler orada sığınıp, Türkiye devleti yaranıp. Bu çetin günlerde Türkiye'nin esasen NATO'nda üzvü olandan sonra Amerikalılar darbeyle idare edilir, darbetilerle, yaşı, darbe kanunlarıyla, darbe döneminde Kenan Evren ile Amerika'nın ve İsrail'in yaptıkları emektaşlıklar ve anlaşmalar hala da kuvvetedir. Ya ondan ne fark gelir? Olmaz ki hem darbe hükümetiyle İslam iddiası eleyen komşulukta kardeşlik iddiası eleyen hükümetler aynı taahhütlere boyun koysunlar ama kardeşlikte iddiası eylesinler. Bu olmaz. Türkiye komşularla kardeşliğin ispat elemelidir. Bu ispat elemek için xeyrxah olmak lazımdır. Bölge mentaqaları için öz menfaatleri yok. Bölge halkının bütününün menfaatlerin ve çıkarın nezarda almalıdır. Bu günler yeter Afganistan halkı pis gündedir, Suriye halkı pis gündedir, Irak halkı dağılıp bu böyle bir şeraitdedir, Filistin halkı öcündedir. Bu sözle olmaz. Bu Türk dizileri diyor ki orada istedikleri kimin Türkiye'ni göstermek veya mesela takım elbisede giyip bu birisi öbürsüleri fethelemek veya orada Türkiye'ni dünyanın en müstakil ölçesi, en kudretli ölçesi gösterme. Bu iş her zafara. Kadimden deyipler halva halvayı demeyle ağız şirin olmaz. Yağının düğü gerekir. Burada da eyledi. Komşularla kardeşlik ve komşuluk elemek için ve tam siyaset aparmak için. Burada etimat kazanmak, o da lazımdır. Xeyrxah olmak. Komşuların menfaatini de öz menfaati görmek. Komşuların çetinliğini, öz menfaati çetinliği görmek ve aynı halde biganelerle, yabancılarla elbir olmamak. Türkiye her halde bir taraftan Amerika'nın eteğinden yapışıp bir tarafta bu bölge ölçelerinden dostluk iddiası olmaz ki. Buna Araklı inanmaz ki, Araklı ki 10 milyon halk orada kırılır. Afganlı inanmaz, İranlı inanmaz, Kafkazlı da inanmaz. Burada bir şey de hatırlatmalıyım. Azerbaycan'da, Azerbaycan halkında söylenen bugün Türkiye yapardığı siyaset çok pis təsir koyuyor. Buna göre ki Qarabağın ikinci müharibəsində Türkiye hem bir mənəvi himaye elədi, hem de onlara silah sattı, bir İHA'lardan satmışdılar. Bu günleri belə fikir, belə olur ki, quya Türkler gedibdi, Qarabağı ermənilərdən alıb və qızıl bir təpsidə onu hediye eləyib, ərmağan eləyibdi, sunub Azerbaycanlılara. Ve sonunda Azerbaycanlıların zamanlarının ölümüne kaçtıkları hara gelir. Azerbaycan halkının bu neçə illərdə boğazlarından kesip aldığı silahlar hara gelir. Bu 30 ildə Azerbaycan halkı ki özü eyni halda Ermənistandan 3 kat Ermənistandan çoxdur. Eyni halda onların bu illərdə sattıkları nəftdən qazdan gəlirləri olduqları, qurduqları ordunun mücahidəti hara gelir. Ona görə budur ki, belə olmaz. Yani bir miqdar xeyrxahlıq, qardaşlıq. Dostluk istir ve Türkiye'de de hükümetler, indiki hükümet ve gelen hükümetler de bunu öğreşmelidirler bölgeyle iyi şəraitde çetinmek için.
Tahran Radyosu.
Evet, şimdi aslında sohbetimizi özetleyecek ve toparlayacak olursak, Türkiye'nin son günlerde en büyük kaygısını oluşturan bu mülteci dalgası daha çok Türkiye'nin şimdi izlediği siyasetlerinden kaynaklanır ve etkilenir. Ve bunu da düzeltmesi için de kendi siyasetlerinde bir değişiklik yapması gerektiğini siz de söylüyorsunuz herhalde.
Elbette ki. Yani bu günler yeter Suriyeli, 5 milyon Suriyeli, 4 milyon her nerede Suriyeli Türkiye'de var. Bu Türkiye'nin yapardığı siyasetin neticesidir. Türkiye'nin Suriye'nin siyasetine karışmasaydı ne işi vardı bu meselede? İkincisi, eğer bir günleri Afganlılar Türkiye'ye gelir, Türkiye bundan rahat olmamalıydı. 20 yıl bundan evvel Türkiye'nin askerleri Amerikan'ın dalına düşüp Afganistan'a ne için gitmeliydiler? Eğer o gün Afganistan meselesi onlara önemliydiyse, o gün onu özlerine hak bilirdiler, o cedeler Afganistan'da Amerika'yla Afgan halkının aleyhine mübarizə aparalar. Bugün Afgan halkının bugünkü durumunda da Türkiye'nin rolü var. Ve onu telafi edemelidir. O telafisinin birisi de gelir bu mültecilere. Eğer bu günleri Afganistan'dan muharebeden kaçanlar var, Amerika orada pis güne koyduğu, dağıttığı ülkeden bugün kaçanlar var. Türkiye'de onda şerifti. Eğer onun 5 milyon neferi İran'a gelirse, bir neçe 100 bin neferi Türkiye'ye gelende de onu çığırmak lazım diyor. Kardeşti, konşu ülkedi, Yaman günüdü.
Doğrudur. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Şerifi.
Çok sağ olun, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim, Allah'a emanet olun efendim. Değerli dinleyiciler, bölge gelişmeleri etrafında Türkiye'nin dış politikası konusuyla ilgili sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaştık bugün. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikteydi. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Salı günü Twitter hesabında Bağdat zirvesinin kulisinde Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Muhammed bin Raşid Ali Maktum'la görüşmesine işaretle komşularla işbirliğinin 13. hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulaması, İslam İran Ordusu Hava Savunma Kuvveti'nin yeni kazanımlarının görücüye çıkması gibi haberleri yer verirken, Kehan gazetesinde Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Seyyid Ammar Hekim'in Amerikalı askerlerin Irak'ı terk etmesi gerekti yönündeki vurgusunu konudan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Seyyid Ammar Hekim, bu hareketin asıl hedefinin Amerikalı askerlerin Irak topraklarından sınır dışı edilmesi yönünde olduğunu belirtti. İrna'nın bildirdiğine göre Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Seyyid Ammar Hekim, Irak'ın Babül ilinde Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu seçim programlarını açıkladığı merasimde yaptığı açıklamada, Irak yeni siyasi geçiş dönemi, bölgesel ve uluslararası yeni durumların yaşandığına tanıklık ediyor ve artık kimsenin izinsiz bir şekilde başka bir ülkeye giremeyeceği veya egemenliğini engelleyemeyeceği bir dönemden geçiyoruz diye kaydetti. Hekim açıklamasının devamında Amerikalı askerlerin Irak'tan ihraç edilerek Irak toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin güçlendirilmesi meselesinin dış siyaset alanında Irak Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu'nun planlarından biri olduğunu belirtti.
İttilat gazetesinde İslam İran Ordusu Başkomutanı General Seyyid Abdurrahim Musevi'nin bir mesaj yayımlayarak hava savunması her türlü tehdide karşı koymak üzere tam teyakkuzda olduğunu vurgulaması, Amerikalı askerlerin Afganistan'dan tamamıyla çekilirken Kabil Havalimanı'nda yük ve askeri uçakları başta olmak üzere askeri teçhizatını imha etmesi, dünyada koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi, Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde işgalci Siyonist rejimle Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilere dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Korsan İsrail medyası Mossad'ın eski başkanlarından Tamir Pardon'un siber firmasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol ve doğal gaz tesislerini koruma faaliyetine başladığını duyurdu. İbranice yayımlanan Globes gazetesi Mossad'ın eski başkanlarından Tamir Pardon'un Exim Siber adlı firmasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol ve doğal gaz tesislerini koruma faaliyetine başladığını yazdı. Arap 48 sitesi ise Salı günü Globes gazetesinde naklen, Siyonist firma Birleşik Arap Emirlikleri ile Korsan İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından Dubai'de Spray Solutions firması ile bu bağlamda bir anlaşma imzaladığını belirtti. Mossad'ın eski başkanı Pardon'un siber firması, siber saldırı ve önemli altyapıların zayıf yönlerinin tespit edilmesi gibi alanlarda faaliyet yürütüyor.
Hemşeri gazetesinde işgalci Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesine dair tanınmış Arap siyasi analist Abdulbari Atvan'ın değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Tanınmış bir Arap analist olan Abdulbari Atvan, Amerikan birliklerinin Afganistan'dan tamamen çekilmesine dair Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi. Bugün Amerika'nın küçük düşürücü yenilgisi son Amerikan askerinin Afganistan'dan çekilmesiyle tamamlandı. Arap dünyasının tanınmış yazarı Twitter paylaşımında bu sahne yakında Irak'ta, Suriye'de ve Filistin'de de tekrarlanacak. Şimdi zulme direnen onurlu insanların zafer zamanıdır diye kaydetti. Atvan, şimdi zalimlerin mağlubiyet zamanıdır. Domino taşları düşmeye başladığında onları durdurmak zordur, dedi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobi data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonunuza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilgi tabanlı ekonomi.
Muhterem dinleyiciler, İran'da bilgi tabanlı ekonomi isimli dizi sohbetimizin 5. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'ın ekonomisini bilgi tabanlı olarak geliştirme çabalarını ve bu bağlamdaki faaliyetleri ve değişikliklerini ele alacağız.
Hali hazırda kaynaklar endüstriyel ekonominin altyapısı sayılmıyor. Düşünsel yatırımlar bu kaynakların yerine geçmiştir. Bu yüzden bilgi ve bilime dayalı faaliyet gösteren kurumlar ve kuruluşlar, bilgi tabanlı merkezler olarak bir ülkenin ekonomik gelişiminde hayati faktörler sayılırlar. Sohbetimizin devamında programımızın 5. bölümünde İran'daki elektrik ve elektronik şirketleriyle tanıştıracağız.
Kış Voltaj Elektronik ve Elektrik Mühendisliği Şirketi 2017 yılında bilgi tabanlı işletme sertifikasını almıştır. Bu şirket 18 yılı aşkın faaliyet geçmişiyle 2001 yılında Almanya'nın Siemens şirketinin temsilciliğini alıp 2009 yılında da Çin'in Kinko şirketinin bayiliğini devralıp endüstriyel elektrik ve endüstriyel otomasyon alanındaki mühendislik hizmetleri, sistemleri ve teçhizatları satmaya başladı.
Halihazırda bu şirket satış, teknik, onarım, arızaları giderme servisi, SSI, eğitim ve proje uygulama kadrosu ile petrol, doğalgaz, petrokimya, metalurji, otomotiv, araba parçaları üretimi, gıda, çimento, tekstil, lastik sanayisi, cam, kağıt ahşabı, neopan, eczacılı kablo ve tel, makine sanayisi, akademik cihazlar ve teknik cihazlar gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.
Siemens Endüstriyel Otomasyon Cihazları ve Teçhizatı'nın satışı, Siemens CNC denetim sistemleri ve sürücülerinin satışı, Siemens Düşük ve Orta Gerilim Teçhizatı'nın satışı, endüstriyel otomasyon sistemlerine itilmesi, robotik ve mekatronik ince ayarlı cihazların satışı, endüstriyel denetim ve kontrol laboratuvarlarının tasarımı ve yapımı, endüstriyel kontrol trafoların üretimi, Kuranportor PLC kontrol trafoların üretimi, trafo cihazları ve aksesuarlar satışı, Kinko endüstriyel otomasyon cihazların satışı, Kinko alternatif akım AC motor devir kontrolörleri ve stoperi satışı bu şirketin hizmetleri arasında yer almaktadır. Kinko Çin'deki en büyük HMI üreticilerindendir. Bu şirket tam bir imalat hattına sahip olup güvenilir ve sürdürülebilir donanımlar sunarak rekabet gücüne sahip beğenilen yazılımlar da üretmektedir.
Kışma Voltaj Elektronik ve Elektrik Mühendislik Şirketi'nin ürünleri arasında laboratuvar ve eğitim teçhizatı, robotik araştırmalar merkezi, akıllı robotik sistemler ve de trafo ve aksesuarları yer almaktadır. Laboratuvar ve eğitim donanımları ve setleri ise farklı alt gruplara sahiptir. Bu ürünlerin her biri de birkaç alt kategoriye sahiptir. Sohbetimizin devamında beğenilen faaliyetler ve ürünleri tanıtmaya çalışacağız.
Solar enerji veya güneş enerjisi araştırma eğitim seti 5 alt kategoriye sahiptir. Eğitim kategorilerinden biri de güneş sürücüdür. Ayakta ve taşınabilir bir sürücü olan bu eğitim amaçlı sürücü, hocalar ve öğrencilere fotovoltaik elektrik sistemlerin temel çalışma şeklini gösterebilir. Kolay taşınabilirliği, doğru akım DC elektrik akım sağlaması ve alternatif akım, 3 fazlı pompayı çalıştırması ve tarlaların akıllı sulanması, simülatörlüğünü yapması bu setin özelliklerindendir.
Bu eğitim amaçlı simülatör 150 wattlık 10 adet güneş paneline sahiptir. Böylece bu kit ve set kentsel elektriğe ihtiyaç duymadan akıllı sulama tarımı için elektromotor gücünü sağlayabilmektedir. Solar enerji eğitiminin yanı sıra endüstriyel güç çevirici inventör ile çalışma eğitimi, 3 fazlı alternatif akım motoru, solar invertör ve HMI ile çalışma eğitimi de bu şirketin hizmetleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda meskun veya ticari bölgelerde ve komplekslerde güneş enerjisi ile çalışmak isteyenler bu setlere başvurabilirler.
Kış Voltaj Robotik Araştırma Merkezi bu şirketin Ocak 2010'dan beri faaliyet gösteren bir diğer birimidir. Robotik ve Akıllı Robotik Araştırma Merkezi, İran'da endüstriyel bağımsızlık için çalışmak ve robotik ve otomasyon ile ilgili teknolojilerin geliştirmesi genel amacı ile kurulmuştur. yapay zeka projeleri yürütmek ve modern robotik teknolojiler hakkında tam bilgi sahibi olmak ve uygun alanlar ve tasarımlar sağlamak da hedefler arasındadır. İran'da robotik endüstrisini güçlendirmek ve son olarak çeşitli türlerde akıllı robotik sistemler, endüstriyel robotlar, eğitim ve araştırma robotları tasarlamak ve üretmek alanında da misyonlar edinmiştir.
Tahran Radyosu.
Hışm Voltaj Robotik Araştırmalar Merkezi ayrıca İran robotik endüstrisini yerleştirmek, güçlendirmek ve büyütmek için öğrencilerin bilimsel ve araştırma projelerini memnuniyetle karşılamakta ve onlara destek sağlamaktadır. Bu merkezin diğer faaliyetleri arasında yerli projeler ve makaleler de dahil olmak üzere bilimsel ve araştırma projelerinin bir veri tabanını sağlamak ayrıca forumlar, sergiler ve fuarlar, konferanslar, seminerler ve bilimsel ve araştırma toplantılarına katılmak yer alıyor. Merkez halihazırda akıllı robotik sistemler, endüstriyel robotlar, eğitim ve araştırma robotları alanlarında çeşitli projeler gerçekleştirmeyi başarmıştır.
Robotik, bilim ve araştırma hizmetleri alanında faydalı kitapların tanıtılması, robotik alanında makalelerin yazılması ve tercüme edilmesi, araştırma merkezleriyle yakın ikili ilişkiler, seminerler ve eğitim ve bilimsel çalıştayları düzenlemek, bu alanda faaliyet gösteren üniversitelerle bilimsel ve araştırma ilişkileri kurmak, modern teknolojilerin uygulanması ile birlikte çeşitli endüstriyel robot türlerinin tasarlanması, dünyadaki robot teknolojisinin ve bu teknolojinin yerleştirilmesi için gelişim yolunun gözden geçirmesi ve tespit edilmesi, robotik ve akıllı robotik sistemler alanındaki bilimsel ve araştırma projelerinin desteklenmesi, çözümlerin incelenmesi ve araştırılması, eğitim amaçlı robotik bilim ve endüstrinin ülke içinde ve dışında geliştirilmesi ve çeşitli akıllı robotik sistemlerin ve mekatronik ekipmanların tasarımı ile modern teknolojilerin uygulanması bu birimin faaliyetleri arasında yer almaktadır.
Akıllı robotik sistemlerin ürünleri de iki alt gruba ayrılıyor. Endüstriyel robotlar ve eğitim ve araştırma amaçlı robotlar. Her birinin birkaç alt kategorisi de bulunmaktadır. Bu ürünler arasından 25 kilograma kadar ağırlığında olan taşınabilir yardımcı ve ortak bir endüstriyel robot olan QVR PAL 4DEG B'yi sohbetimizin devamında kısaca tanıtmaya çalışacağız. Bu robot, endüstriyel kullanımın yanı sıra gelişmiş kontrol sistemlerini eğitmek için tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu robotun kontrolör ünitesi, Kinko Endüstriyel PLC yardımıyla yapılmıştır. PLC programlama ve HMI izleme sistemlerini eğitmek için otomasyon laboratuvarlarında, araştırma endüstrilerinde ve endüstrilerde kullanılabilmesi bu robotun avantajlarından biridir. Robotun gövdesi CNC olup HMI yardımıyla motor hızı, motor hareketi, tekrarlanması sayısı gibi parametreler kontrol edilebilmektedir. Bu robotta payload değiştirme özelliği de vardır.
Bu şirketin bir diğer birimi Hışm Voltaj Pano Aksesuarları ve Ekipmanları birimidir. İran ve Orta Doğu piyasasında elektrikli ekipman ve kontrol panoları üretimi alanında yaklaşık 20 yıllık deneme sahip Pano Aksesuar birimi ISO 2001-2008 sertifikasına sahiptir ve yüksek kaliteli ham maddeler kullanılarak kalite ve yeniliğe dayalı olarak ürün üretmektedir.
Bu birimde tasarım, kalıplama, plastik enjeksiyon, kurşun enjeksiyon, pres, tormacılık, cilalama, montaj, kalite kontrol ve satış ağ üniteleri yardımıyla yerli ve yabancı müşterilerin ihtiyaçlarına müşteri odaklılık ilkelerine gözetilerek karşılanmakta ve bu aranda iyi sonuçlar, ilerlemeler kaydedilmektedir. Dış ticaret deneyimleri ve bu birimin büyüyen ve gelişen uzmanlar ve teknisyenler kadrosunun görüş ve tavsiyelerinden yararlanmak suretiyle üretim ve satış standartlarının büyümesi doğrultusunda önemli adımlar atılmıştır. Şirketin yeni ürünlerinin araştırma ve geliştirmesi ise maliyetleri düşürecek, kurulun süresini kısaltacak ve müşteriler ve üretim tesisleri için rekabet avantajını artıracak ekipmanlara odaklanıyor.
Şimdiye kadar şirket çok sayıda ünvan ve takdir belgesi toplamıştır. Sanayi ve Madencilik Bakanlığı'ndan Yüksek Teknoloji Şirketi ünvanı, Siemens firmasının otomasyon sektöründe 2007 yılında 1 numaralı distribütör ünvanı, eğitim kursları alanında standart onay ve endüstriyel araştırma sertifikası, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan Çalıştay düzenleme izni, dinamik bir kuruluş olarak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı'ndan teşekkür mektubu alınması ve Almanya'daki IB Enstitüsü'nden 2006 yılında geçerli uluslararası eğitim kurslarına sahip şirket olarak takdir edilmesi bu şirketin başarılarından sayılır.
Kış Voltaj ayrıca Araştırma ve Geliştirme Merkezleri Derneği, Kontrol ve İnce Ayarlı Cihazlar Mühendisleri Derneği, İran Petrol Endüstrisi Ekipman Üreticileri Derneği, Endüstriyel Otomasyon Şirketleri Derneği, İran Elektrik Endüstrisi Laboratuvarları, Sabahkar Araştırma Şirketi ve Uluslararası Kışm Gelişim Merkezi üyesidir. Bu şirket ayrıca Ticaret ve Madencilik Bakanlığı'ndan Endüstriyel ve Madencilik Araştırmaları Merkezi Kurma Sertifikası ve Teknik Mühendislik Sertifikasına sahiptir.
Değerli dinleyiciler, İran'da Bilgi Tabanlı Ekonomi isimli seri sohbetimizin 5. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsuden.com üzerinden takip edebilir, görüşlerinizi veya isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, İslam İnkılabı'nın zeynepvari bir inkılap olduğuna işaretle, İnkılap sırasında kadınların hareketini Hazreti Zeynep hareketine benzediğini belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle sizlere aktaracağız. Bizim inkılabımız Hazreti Zeynep inkılabıdır. İnkılabın başından itibaren kadınlar bu inkılapta en seçkin rolleri ifa ettiler. Hem de büyük inkılap olayında hem de büyük olay 8 yıllık kutsal savunmada annelerin rolünde, eşlerin rolünde, eğer mücahitlerin rolünden daha ağır ve daha acı ve daha dayanılmaz olmasa da kesinlikle daha az değildi. Kendi gencini, kendi azizini 18 yıl 20'yi aşağı yukarı büyüttü, çiçeğini o annelik sevgisiyle yetiştirdiğini, şimdi de onu naaşının dönüm dönmeyeceği belli olmayan savaş meydanına gönderiyor. Bu nerede? Gencin kendisinin gitmesi nerede? Tabii ki bu genç, gençlik heyecanı ve coşkusu ile iman ve inkılapçı motivasyon ile birlikte hareket ediyor ve gidiyor. Annenin bu işi o gencin işinden daha büyük olmazsa daha küçük değildir. Sonra da naaşını getirince çocuğum şehit oldu diye övünüyor. Bunlar az bir şey mi? Bu kadınlık hareketi bizim inkılabımızda Zeynepvari hareketti. Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Eter isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Muhterem dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 84. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlere kısaca her şeyin asıl sahibi olan, servetlerin geçici sahipleri, elleri boş olarak yokluğa döndükleri zaman servetlerin hakiki sahibi olan El-Variz hakkında konuşacağız.
Variz olan Yüce Allah yarattığı tüm dünyayı tekrar kendisine geri döndürecek ve yeryüzü ve üzerinde yaşayanların hepsi ona döndürülecektir. Kur'an-ı Kerim'de Veres kökünden olanlar 15 kez ve Variz ismi mübarek ise 3 kez geçmiştir.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizde Yüce Allah'ın kendisini tanıtmak için belirli özelliklerle tecelli ederek Esmaül Hüsna'yı oluşturduğunu ve Allah'ı tanımanın en iyi yolunun Esmaül Hüsna olduğunu belirttik. Aslında bu mübarek isimleri bilmeden ve tanımadan Yüce Allah'ı tanımak, kısıtlı imkanlara sahip, her şeyi kendi varlığımızla ölçerek inceleyen ve tartan bizler için kesinlikle imkansızdır. Sohbetlerimizde ayrıca Yüce Allah'ın ismi şeriflerini tanımanın diğer hedefinin de onları kendisinde tecelli ettirerek tüm bireysel ve sosyal hayatında varlığının tüm boyutlarına bu isimlerin ışığını yansıtmaktır.
Bu güzel isimlerden biri ise El-Variz'dir. Variz kelimesi taze anlamında olan veres kökündendir. İrsiye ise birinin ölüm ardından başkasına kalan maldır. Yani hiçbir ticaret veya alışveriş yapılmadan sadece akrabalık nedeniyle varalarında bir anlaşma olmadan başkasına kalan mala denir. Fakat Allah hakkında kullanıldığında onun tüm kainatı yarattı ve her şey, yerde ve gökte ve ikisi arasında olan her şey, bir süre sınavın ardından tekrar kendisine döndürdüğü için varistir.
Allah-u Teala Hicr suresinin 23. ayetinde şöyle buyuruyor. Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz her şeye gerçek varisleriz. Bazı yorumculara göre varis mübarek ismi Yüce Allah'ın tüm canlıların yok oluşu ardından baki olduğu için Yüce Allah'ın mülkiyetine işaret ediyor. Malik ismi şerifi hakkındaki sohbetimizde de değindiğimiz gibi hakiki ve mutlak mülkiyet yalnızca Allah'a aittir ve başkalarının mülkü gerçek dışıdır.
Aslında her şey ve her halde Allah'ın elindedir. Fakat yaşamın bazı malzemeleri kısa bir süre için onun kullarının elindedir. Bu yüzden de sadece Yüce Allah gerçek varistir ve sonunda herkes ve her şey ona dönecektir. Bakara suresi 156. ayetinde ise şöyle okuyoruz. Biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aitiz ve şüphesiz ona döneceğiz. Bu ayet ise bunun kanıtıdır.
Kur'an-ı Kerim'de evliyanın hükümetinin kurulması için kullanılan en iyi kelime irsiyedir. Yüce Allah, A'raf suresinin 128. ayetinde şöyle buyurur. Şüphesiz ki yeryüzü bütünüyle Allah'ındır ve kullarından sadakatini denediğini ve dilediğini ona varis kılacaktır ve mutlu son muttakilerin olacaktır. Bu ayette anlaşılan ince konu, yeryüzünün tümüyle Allah'a ait olması ve muttakilerin ise yeryüzüne hakimiyeti miras aldıkları, bunun ancak varisin ırsiyeyi bırakanın yerine oturduğu zaman gerçekleşeceği ve bu konunun hilafet olmadan gerçekleşemeyeceğidir.
Başka bir ifade ile eğer birileri Allah'ın mazharı olur ve ilahi hilafet makamına ulaşırsa, yeryüzünün varisi olabilir. Yüce Allah bu gerçeği Kasas suresi 5. ayetinde değinerek şöyle buyuruyor. Biz ise istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım.
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendi kullarını onların yararına olacak iyi ve seçkin davranışlara teşvik etmek için bir takım teşvik önlemleri alarak, eğer siz falan işi yaparsanız Allah size mükafat ve ecir verir. Bu mükafat ve ecir sadece teşvik içindir. Zira ecir ve mükafatın gerçeği, insanın bir işi başkası için yaptığında ondan bir şey almasıdır. Eğer birileri kendisi için çalışır ve başkasından para alırsa, bu artık mükafat ve ecir değildir. Bu yüzden Allah-u Teala cennetin müminlerin mirası olduğunu belirtiyor.
Bu bağlamda Allah-u Teala Müminun Suresi 11. ayetinde ise şöyle buyuruyor. Öyle kişilerdir onlar ki Firdevs'i miras alırlar ve onlar orada ebedi kalırlar. Bu yüzden Yüce Allah bizlere alim olun, adil olun, mükemmel olun ki ben size feyz bağışlayayım. Bunun anlamı Allah'tan bir şey almak için ona bir şey vermek değil. Burada her şey kulun yararınadır. Vallahi bizim amellerimizden yararlanmıyor.
Nitekim Zümer suresinin 74. ayetinde cennet ehli cennete girdiklerinde şöyle diyorlar. Hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kalan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Bu yüzden Allah'ın bize farz kıldığı tüm iyi işlerin insan ve Allah arasında ilişki kurmak için olduğu söylenebilir. Yoksa cennetlikler şükürler olsun ki Allah bizim ecrimizi verdi derlerdi. Unutmayalım ki miras alan mutlaka varis ile bir ilişkisi olmalıdır. Bu yüzden Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Cennet, cennetliklerin mirasıdır.
Allah'ın varis ismi şerifine nail olan mümin, ömrü ve mal varlığının bu dünyada kalıcı olmadığı, sahip olduğu her şeyin aslında gerçek varisi yani Allah-u Teala'ya ait olduğunu bilir. Bu yüzden bu dünyada onun emirlerine uyarak söz konusu mal varlıklarını hayatta olduğu zaman geri vererek varis olanı kendisinden razı olmasını sağlar. Ve böylece büyük bir mükafat alır. İmam Hüseyin aleyhisselam bu ismi şerifin tecelli ettiği en doğru kişidir. Kur'an-ı Kerim'in büyük yorumcusu ve din alimi Ayetullah Cevadi Amuli bu bağlamda şöyle diyor. Hüseyin bin Ali'nin mübarek vücudu tüm enbiyaların varisidir. Adem'in mübarek varlığının en önemli mirası ise Esma'nın ilmidir.
Yani Hazreti Adem aleyhisselamı yeryüzünde kendi halifesi olarak seçtiği gibi diğer peygamberler ve halifleri de Allah'ın halifesi olarak yeryüzünde halkın hidayeti için parlak ışıklardı. Ve bu makamı da birbirinin ardından miras aldılar. İmam Hüseyin aleyhisselam da bu manevi makamı kendi atası, babası ve kardeşinden miras aldı. Bu yüzden varis ziyaretnamesi olarak bilinen ziyaretnamede şöyle okuyoruz. Selam olsun sana, ey Allah'ın seçkin kulu, Adem'in varisi. Selam olsun sana, ey Allah'ın peygamberi, Nuh'un varisi. Selam olsun sana, ey İbrahim, Halilullah'ın varisi. Selam olsun sana ey Musa Kelimullah'ın varisi. Selam olsun sana ey İsa Ruhullah'ın varisi. Selam olsun sana ey Muhammed Habibullah'ın varisi.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi, turkish@ws.irib.ir adresinden de programlarımız hakkındaki öneri ve eleştirilerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bugün sizlerle kameri ayların başlama duasının bir bölümünü okuyarak vedalaşmak istiyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Doğrusu Allah zorluğun ardından kolaylık kılmıştır. Allah'ın dilediği her şey olur ve Allah'tan başka hiçbir güç yoktur. Allah bize yeter ve O en iyi kifayet edendir. Ben işimi O'na bırakıyorum. Zira Allah kullarını görür. Senden başka mabut yoktur. Sen her eksiklik ve kusurdan münezzehsin. Ben ise kendime cefa edenlerdenim. Allah'ım, bana göndereceğin her hayra muhtacım. Ey Allah'ım, beni yalnız bırakma ki sen en iyi varissin.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.
Thank you.